Ayrım 9. Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 116. Cuma gecesi Refet Vardar'ın evi. Ağustos mehtabı Marmara'nın üzerinde yakamozlar yapıyordu. Maria Callas yeni susmuş, bahçedeki cırcır böcekleri, sahilden açılan balıkçı motorlarının pıt pıt sesleriyle gecenin kendi müziğini yapıyordu. Seher Vardar ağabeyiyle beraber oturdukları beyaz perforje kanepenin yumuşak yastıklarına iyice gömülüp başını arkaya dayadı. Gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. Akşamüstü yaşadığı kırgınlık ve hıçkırıkları onu yormuştu. Bu fiziksel olmaktan ziyade ruhsal bir yorgunluktu. Selçuk'un söylediklerini boyuna en baştan alıyor ve üzerinde uzun uzun konuşma ihtiyacını hissediyordu. Üstelik bu sadece çalışma odasının kapısına gelip de son anda duyabildiklerinden ibaretti. Acaba küstah daha neler anlatmış olabilirdi? Daha neler kusmuştu? Bunları da ağabeyine sormak istiyordu. Ama o kadar rahatlamış ve sakin görünüyordu ki. Üstelik defalarca problem her neyse halledeceğine söz verip durmuştu. Seher daha fazla aynı konuyla onun başının etini yemek istemiyordu. Olanları Berke'ye anlatma konusunda ise ağabeyinin arzu ettiği gibi tamamen sessiz kalmayacaktı elbet. Ama Berke'nin tam dönüş öncesi seyahatini mahvetmek ve uzaktan, elinden bir şey gelemeyeceği bir anda huzurunu kaçırmak istemiyordu. Onun için oğlu dönene kadar beklemeye karar vermişti. Şunun şurasında bir gün kalmıştı. Pazar öğlen İstanbul'da olacaklardı. O zaman karşılıklı oturur anlatırdı. Bu daha makuldü. Berke'yi kuzenine karşı uyarmış olacağı düşüncesi bile sırtından bir yük almıştı. Kendisini şimdi daha iyi hissediyordu. Başını kaldırıp ağabeyine baktı. Refet Vardar konyak kadehini ona doğru şerefe kaldırıp gülümsedi. Huzurlu görünmeye çalışan bir hali vardı. Refet Vardar'ın Selçuk'un son sergilediği tavrın gerçek kötü bir niyeti temsil ettiğine inanmak istememesinin bir sebebi de gizliden gizliye onu tutmasının verdiği sorumluluktandı. Kanatları altına aldığının kıskanç ve yalancı olması fikri onu o kadar rahatsız ediyordu ki Selçuk'un böyle bir hatasında kendisine de pay çıkarmak zorunda kalacağının verdiği huzursuzlukla bilinçaltı yeğeninin kötü olabileceğini reddediyordu. Aynı gün içinde hem Bora hem Selçuk'la yaptığı görüşmeler düşüncelerini bulandırmış, zihnini daha birincisinin yarattığı bulanıklıktan arındırmadan ikincisi devreye girmişti. Ve şu anda kız kardeşini huzura davet etmekte olan her şeye hakim tavrına rağmen aslında oldukça sıkkındı. Seher'in boşanmasından sonra Muzaffer'i yönetim kurulundan nasıl uzaklaştıracaklarını düşünürken şimdi bir de Vardarların mirasçısı olan nesil arasında başladığı belli olan didişme olayları ne kadar ağırdan ve iyi niyet göstererek alırsa alsın alarm veriyordu. Düşünceli haliyle kardeşini şüphelendirmemek için farklı bir konuya yöneldi. Pazartesi akşamki davetini verecek keyfin kaldı mı Seher'cim? Bu saatten sonra iptal edemem abi. O kadar davetiye gönderdim. Orkestra ile catering anlaştım. Geri dönülmez. Herkese ayıp olur. Haklısın. Büyük işe kalkışmışsın. Neyi kutluyoruz? Hiç diye omuzlarını kaldırdı Seher. Ardından tatlı sıcak bir gülücükle bahane bulmak kolay. Yaza veda partisi, evliliğe veda partisi, Muzaffer'e veda partisi diye devam etti. Gerçekten ayrılmayı nasıl kabul etti sonunda hala inanamıyorum. Karaciğeri iflas etmeseydi hiçbir yere gideceği yoktu. Doktorlar ölebilirsin dediler de malı mülkü bana kalacak diye korkup boşanmaya razı oldu. Zaten hiç kimsesi yok. Öldükten sonra malının kime kaldığının ne önemi olabilir ki? Esas derdi malının, burada bir es verip düzeltti. Malımın bana geri dönmesi değildi zaten. Benden dolayı Berke ve Beste'ye yar olmasıydı. Çünkü benden her aldığına yüksek sesle söylemeseler de çocukların itiraz ettiğini ve karşı olduğunu biliyordu. Sanırım uğruna didiştiği, hayatımı zehir ettiği onca hissenin gayrimenkulün tekrar esas hak sahiplerine dönebilecek olma ihtimali, onu uğruna savaştığı her şeyi son anda kaybettiği düşüncesine sürükledi. Allah'tan da ayrıldı. Rakısından bir yudum alıp devam etti. Gerçi artık bu fobisinden kurtulmuş olmalı ki yeniden evlenmek için başımın etini yiyor. Refet Vardar aniden irkildi. Aman aman sakın. Seher güldü. Merak etme, delirmedim. Onunla ilk evlendiğinde delirmiş miydin diye hafif alaylı bir sesle sordu Refet Bey. Seher'in yüzünde muzip bir ifade belirmişti. Hayır dedi. Hayır, delirmemiştim. Sadece delice bir şey yapmak istemiştim. Etrafında o kadar hoş, tahsilli, kültürlü bekar adam varken, iyi ya işte, onlardan birini seçmek akıllıca olurdu. Başını arkaya savurup içten bir kahkaha attı. Refet Vardar, akşamüstü gözyaşlarını nasıl dindirip nasıl teselli edeceğini bilemediği kardeşinin, biraz da rakının yardımıyla olsa gerek, her zamanki tasasız, kendisiyle ve hayatla alay eden tavrını yeniden kazandığını görmekten çok memnundu. Birden, az önce kendisinin de içini kemirmeye başlayan endişeler, yerini Seher'in sıcacık, huzurlu kahkahasının tınılarına bıraktı. Seher yine gülüyordu ama abine duyduğu kırgınlık geçmiş değildi. Selçuk'un hareketleri kendi evinde ve huzurunda yapılmış olmasına rağmen ona karşı sert bir tavır koyamamıştı. Refet Vardar, Seher her şey hallolsa dahi ağabeyine karşı bu kırgınlığı hep içinde taşıyacağına inanıyordu. Tencereler ve kapaklar. Cuma, gece yarısından sonra Kuşadası. Yıldızlar yere inecek gibiydi. Açık denizden gelen kuzucuklar kıyıya yaklaştıkça küçülen çırpıntılarla yelkenlerinin gövdesine vuruyor, küçük, heyecanlı hışıltılar, mırıltılarla yayılıyordu. Güverteden önce genizden bir erkek kahkahası duyuldu. Ardından kalın, boğuk sesli bir kadın gülüşü onu takip ederek ılık rüzgarla açığa doğru dağıldı. Selçuk kahkahasının izi hala dudaklarında, masadaki şarap şişesini havaya doğru sallayıp seslendi. ''Kaptan, bir şişe daha.'' Dursun kaptan buz gibi Pino Grigoi'yi getirdiğinde Selçuk'un karşısında oturmakta olan Zinet eğlenceli bir sesle sordu. ''Naber kaptan?'' ''İyilik.'' Kaptan sorunun aslında neyi vurgulamak istediğinin ve içinde gizlenmiş alayın farkındaydı. Zinet'in bakışlarıyla muhatap olmadan patronuna döndü. ''Başka bir arzunuz var mı efendim?'' ''Yok, sağ olasın kaptan.'' Kaptan başa doğru ilerleyip onları yalnız bıraktı. Nihat ve Gül çoktan kameralarına çekilmişlerdi. Selçuk kadehleri doldururken sordu. ''Söyle bakalım şişkocuk, bu akşam Gül'ü değil de seni seçmem için bir sebep söyle.'' ''Bir kere ondan daha şişkoyum.'' Bunu öyle bir söylemişti ki sanki gerçekten karşısındakinin özellikle arzuladığı ölçülerdeydi. Selçuk bir kahkaha daha attı. Zinet kıkırdadı. ''Çok eminsin kendinden?'' dedi Selçuk. ''Başka kimden emin olacağım ki?'' diye dudak büktü diğeri. ''İnsanın kendinden başkası var mı ki?'' ''Vay vay, filozofuz da, ha?'' ''Hiç öyle bir şey değiliz valla. Ben bildiğimi söyledim, o kadar.'' Şarap kadehini kaldırıp Selçuk'unkine vurdu. ''Haydi çak.'' Selçuk kadehini tokuştururken güldü. ''Tevekkeli değil, Nihat seni ortalara çıkarmamış şimdiye kadar. Bu kibarlıkla iş tutmak zor. Ama senin hoşuna gitti kibarlık derecen belli ki. Öyle bir şey dedim mi? Yahu beğenmesem ne sik ne burada benimle oturursun ki istediğini çağırtırsın.'' Selçuk önce şaşırarak baktı ama Zinet'in ifadesinde kullandığı kelimeden pişmanlık duyduğuna dair en ufak bir değişme olmadı. Tam aksine üsteledi. ''Doğru değil mi?'' Tavırları gibi kelimelerindeki fütursuz laubalilik de Selçuk'u etkilemişti. Kadın kendisini olduğu gibi pazarlıyordu. Ne kibar olmaya, ne lisanını seçmeye, ne sesinin tonunu ayarlamaya dair en ufak bir tasası yoktu. ''Akıllılık ediyorsun,'' dedi Selçuk, takdir ettiğini gösteren bir dudak hareketiyle. ''Tabii akıllıyımdır ama sen neden bahsediyorsun?'' diye sordu Zinet. ''Hiç kibar hanım falan takılmaya kalkmıyorsun diğerleri gibi.'' ''Nereye kadar takılırsın ki patron? Biliyorum o kızları.'' Oturduğu yerde kendini dikleştirip tarif ettiklerinin taklidini yaparak devam etti. ''Süzüle süzüle yürürler. Dudaklarını, gözlerini büze büze konuşurlar.'' Sesini inceltip ses tonunu dengelemeye çalıştı. ''Oh Selçuk Bey, Ah, çok teşekkür ederim Selçuk Bey. Bir kadeh şarap rica edeceğim lütfen. Size ne ikram edebilirim Selçuk Bey? Tavrını değiştirip yine kendi hantal duruşuna döndü. Ama sonra yatağa girince avaz avaz, "Haydi Selçuk, beni erkeğim diye bağırırlar." Selçuk, onun tiyatro oynar gibi anlattığı ve sonunu kendi dilinde bitirdiği mizanseni kahkahalarla izliyordu. Ziynet devam ediyordu. İşte patron o kadar. Fazla sürmez bunların hanımefendiliği. Leydiliği. İyisi mi en baştan olduğum gibiyim. Ben rahat, sen rahat. Sen yatağa girince nasıl bağırırsın? Selçuk'un eğlenceyi devam ettirmek için sorduğu soruya Ziynet bakışlarıyla cevap verdi. Alt dudağını ısırıp hafif bir tebessümle gözlerini onun gözlerine dikti. Sonra yerinde hafifçe aşağıya doğru kaydı. Selçuk birden şortunun önünün sıcak bir temasla kavrandığını hissetti. Bir an irkildi ama sesini çıkarmadı. Alkolün uyuşturmaya başlamış olduğu bedeni aniden bir yabancının temasında yakalanabilecek heyecanı hatırlamıştı. Sırtını yaslayıp bacaklarını iyice açtı. Ziynet kendi alt dudağından ön dişleriyle küçük bir ısırık aldı. Ardından dilinin ucu ile üst dudağını yaladı ve başını yana devirerek gözleri yarı aralık Selçuk'a bakmaya devam etti. Ayağını onun kabarmakta olan iştah üzerinde ileri geri oynattı. Sonra aniden durup bastırdı. Selçuk kısa bir inleme ile gözlerini kapayıp neredeyse mastürbasyon zevkini hatırlatan bu tatlı uyarıya kendisini teslim etti. Kadının büyük ve kaba ayaklarının görüntüsü çoktan gözünün önünden gitmiş, şimdi bacaklarının arasında yuvalanmış, ne kadar parçası varsa hepsini saran hazza teslim olmuş, beyninin teslimiyeti penisiyle aynı anda gerçekleşmişti. Bedenini kendisine okşayan ağır ve sıcak temasa doğru bastırıp oynattı. "Evet, evet," diye haykırdı beyni. "Bu kesinlikle mastürbasyondan sonra en mükemmel boşalma şekli. Oh, kesinlikle işini biliyor bu fasulye. Harika, harika, devam et, devam et." Ama birdenbire bedenindeki temas çekildi. Tam kendisini patlamaya hazırlayacak altın dokunuşu beklerken hayal kırıklığına uğramıştı. Başını dayadığı yastıktan kaldırıp gözlerini açtı. Ziynet masada değildi. Kızgınlıkla şaşkınlık arasında kısa bir an geçmişti ki şortunun fermuarı aşağıya çekildi. Neredeyse patlamaya hazır erkekliği boğulmak üzereyken nefes yakalamış gibi dışarı çıkmıştı ve hemen maharetli bir el ve dil devreye girdi. Selçuk başını dışarıya doğru uzatıp baştaki kaptana boğuk bir sesle seslendi. "Kaptan, haydi yat artık." Kaptan açık tepe lumbozundan baş altındaki kamarasına kayıp ortadan yok oldu. Selçuk kendisini arkaya doğru yaslayıp gözlerini kapadı. Ziynet yerde dizlerinin üzerinde Selçuk'un bacaklar arasına çökmüş, bu geceye kadar yaşlı genç, sıska şişko, çirkin yakışıklı, evli bekar, mahcup sapık, bildiği tanıdığı her erkeğin üzerinde kazandığı marifetleri uygularken kendisinden geçmişti. Çünkü bu defa kesinlikle kaderini değiştirmek üzereydi. Bu penis onun hayatını mükemmele götürecek araçtı. Avucunun içindeki erkeklik parçasının kendisine sağlayabileceklerini düşündükçe aşka geliyordu. Yat, villa, pahalı giysiler, mücevherler, annesine bir ev, kardeşine Amerika'da tahsil, sosyete, ah o muhteşem sosyete. Düşündükçe ağzı sulanıyor, iştahının yönlendirdiği dili, dudakları, elleri, hayalindekileri daha yakına getirmek, gerçekleşmelerini hızlandırmak için tüm maharetlerini kullanıyordu. Hafta sonu bitip İstanbul'a döndüğünde Selçuk'un bir daha kendisini aramayabileceği geçti Ziynet'in aklından. Birden çıldıracak gibi oldu. Bu kadar yakın gelmişken, "Hayır," diye bağırdı içinden bir ses. Kulaklarında yankılandı. Şu an kendisinin kontrolünde olan bu bedeni elinden kaçırmaya hiç niyeti yoktu. Tek çare bedeni taşıyan adamın ihtiyaçlarının ne olduğunu çözmesiydi. Dudakları iş üzerindeyken zihninden süratle bunlar geçiyordu. Evet, Selçuk'un kendini beğenmiş, herkesi küçümseyen tavrı kendisine yarayabilirdi. Başını kaldırıp ellerini adamın göğsüne doğru uzattı. "Ne kadar büyüksün, ne kadar muhteşem." Selçuk'un kendisine hiçbir zaman söyleyemediği sözler penisine hücum eden kanı adeta pompalamıştı. İnleyerek Zinet'in başını tuttu. Başladığı işi artık bitirmesini istiyordu. Ama kadın adamın cinsel dürtüsünün organına yapılacak iltifatla ne kadar daha kuvvetlendirilip yönlendirebileceğini sezmişti. Ona sadece dokunarak sesini yükseltip devam etti. ''Aman Allah'ım, hiç böylesini görmemiştim. Harikasın.'' Görülecek veya duyulacak olmaktan yana hiçbir çekincesi yoktu. Aynı sözcükleri defalarca tekrarladıktan sonra dudakları fısıltılar, iniltiler arasında tekrar işine döndü. Selçuk son bir dokunuşu bekliyordu. Gırtlağında hırıltılarla kendisini zevkin final demlerine bıraktı. Zinet'in kendisi de neredeyse aynı tatmini yaşamıştı. Ama onunkisi fiziksel tatmin değil, hedefine yaklaşmak üzere yerinde bir keşif yapmış olmasından duyduğu hazdı. Erkekle beraber doruğa çıkmışçasına derin nefeslerle başını onun bacağı üzerine yatırdı. Bu tavır hayranlık dolu bir seksten sonra sıcak bir şefkat göstergesi gibi geldi Selçuk'a. Gururu bir kat daha okşanmıştı. Takdirini belirtir gibi elini uzatıp Zinet'in başına koydu. ''Harikasın şişkom.'' Zinet'in umrunda değildi nasıl çağrıldığı. Hem de hiç, yeter ki yoluna taş olmasın. ''Sen de'' dedi kısık, dumanlı bir sesle. Birkaç dakika öylece kala kaldılar. Selçuk'un soluğu yerine gelmişti. Sordu. ''Beğendin demek benim malafatı.'' ''Hem de çok'' dedi Zinet. Tik döşemeden kalkıp onun yanına otururken, sonra elini adamın hala açıkta duran penisinin üzerinde tüy gibi dolaştırdı. ''Dokunmak bile beni mahvetti. Bir de içime alsam kim bilir neler olacak.'' Selçuk başını eğip hayranlık dolu bir bakışla adeta lütufta bulunur gibi ''İster misin?'' dedi. Bir de soruyor. ''Haydi gel bakalım.'' Şortunun fermuarını kapamadan Zinet'in elinden tuttu ve ayağa kalktı. Diğer eline şarap şişesini aldı. Kameraya doğru ilerlediler. ''Bizden önde gidiyor.'' dedi Zinet kalın boğuk gülüşüyle. Onu Selçuk'un genizden gelen şımarık kahkahası takip etti ve sesleri rüzgara karışıp açık denizin zifiri karanlığına doğru yayıldı. Küçük başucu lambasının aydınlattığı kameranın yatağında Selçuk derin bir uykudaydı. Zinet yanı başında kollarını başının altında çapraz yapıp sırt üstü uzanmış, dudaklarında müstehsi bir gülüş, gözleri açık, heyecan verici hesaplar yapmaktaydı. İşler tahmininden kolay gelişmişti. Normal şartlarda bundan sonrası için garanti vermek zordu ama Selçuk'u çözmüştü. Hem de en ince yerinden. Adam hastalık derecesinde kendini beğenmişti. Küstahtı, egoistti. Bu hastalıklarını besleyecek malzeme boldu Zinet'te. Onu hiç aç bırakmayacaktı. Azar azar ama devamlı besleyecekti egolarını. Hayranlığını dile getirecek, haykırarak kendini kaybedercesine çığlık çığlığa bağıracaktı yatakta. Sırf erkekliğine avaz avaz övgüler yakıldığını duymak için yatağa götürecekti adam kendisini. Egosu tatmin olduğu kadar cinsel iştahı kamçılanacak, hem ruhunun hem bedeninin eksiklerini aynı anda karşılayan Zinet'ten ne yapsa vazgeçemeyecekti. Genç kadın bu geceden itibaren Selçuk'un hayatına çıkmamak üzere girdiğine dair duyduğu emniyet hissiyle, heyecan veren bir keyifle yastığında gerindi. Başucundaki ışığı kapadı. Şimdiye dek hiç tatmamış olduğu bir güven ve huzur duygusuyla kendini uykuya bıraktı. 9. ayrımın sonu, sayfa 125.